Huzur arayan topraklar. Merhaba sayın dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Huzur Arayan Topraklar programından güzel bir gün dileğiyle sizlere sesleniyoruz. Programla ilgili paylaşmak istediğiniz görüş, soru ve önerilerinizi e-posta olarak bize yazabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bir kez daha tekrar edelim. ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bu programda İran'ın yakın tarihini ele alacağız. Rıza Pehlevi'nin yönetime geldiği tarihten İran İslam devrimine kadar olan süreç konumuz olacak. Stüdyoda değerli konuğumuz yardımcı doçent doktor Atay Akdevelioğlu ile birlikteyiz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İran tarihin her döneminde uluslararası gündemde daima var olmuş önemli bir ülke. Güçlü bir devlet olduğu zamanlar önemli bir aktör, zayıf olduğu dönemlerde de aktör ülkelerin rekabet alanı olarak her zaman siyasi olayların merkezinde duruyor gibi. 20. yüzyıl gerilimlerin, rekabetlerin yoğun olduğu bir dönem. İsterseniz bu yüzyıldaki gelişmeleri değerlendirmeye Rıza Şah'ın yönetimiyle başlayalım. İran'daki Pehlevi hükümranlığı 1919'da İngilizlerin desteğiyle başlıyor. 1923'te Rıza Şah başbakan oluyor. Kendisini ve yönetimini İslam öncesi Sasani krallığıyla ilişkilendiren Rıza Şah Pehlevi soyadını alır. 1925'te Kaçar hanedanlığını devre dışı bırakarak da Pehlevi hanedanlığını kurar. Fars olmayan bütün unsurlara adeta bir savaş açtığını görüyoruz Rıza Şah'ın. Birçok sosyalist, milliyetçi ve etnik hareketi bastırıyor bu amaçla. Tüm etnik grupları ve ülkeyi Aryanların ülkesi anlamına gelen İran sözcüğüyle ifade ediyor. İranlı olmayı öne çıkarıyor. Ülke merkezileşir ve demokratik bazı açılımlar da sağlanır Rıza Şah döneminde. Sayın Akdevelioğlu, modernleşme ve Rıza Şah'ın hükümetlerinin ırksal yönelişi konusunda değerlendirmeleriniz nelerdir?
Rıza Şah dönemin iklimine uygun hareket etmiştir aslına bakarsanız. 1920'ler ve 30'lar dönemi Nazi Almanyası, Mussolini İtalyası, ve çok bilinmemekle birlikte Fransa'da, İngiltere'de, demokratik ülkelerde de benzer eğilimlerin varlığıyla iklim bu yöndedir. O yüzden özel bir durum değil. Fakat Rıza Şah 19. yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan batılılaşmış İranlı aydınlar arasında inşa edilmeye çalışılan İran milliyetçiliğinin altına dinamit koymuştur. Fars etnik grubu cımbızla çekip onu öne çıkararak. Bu açıdan çok önemli. Yani bir İranlılık yaratma adı altında aslında Farslaştırma politikasına gitmiştir. Bu İran'da yapılabilecek bir şey değildir, bir hatadır. Bunun etkilerini göreceğiz. Dinsel bir birliktelik olmadan laik bir ulus devlet kurma hedefine yönelmiş ve burada da doğal olarak kendisi de aynı etnik gruptan geldiği için Farsları öne çıkarmıştır. Evet, laik bir ulus devlet kurmaya yöneldiğinizde çok fazla seçeneğiniz yok. Eğer dini bir tarafa bırakıyorsanız, dinin, Şiiliğin birleştiriciliğini bir tarafa bırakıyorsanız bu yola sapmanız kaçınılmaz. Fakat İran için ben doğru bir tercih olduğunu düşünmüyorum bunun. İran milliyetçiliği açısından doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Ama buna karşılık Rıza Şah, İran'daki modernleşme hareketinin zirve yaptığı dönemin sembolü olmuştur. Bu da şaşırtıcı değil çünkü 1920'ler ve 30'lar İran gibi, Türkiye gibi, Tayland gibi ülkelerin emperyalist güçler tarafından görece daha rahat bırakıldığı dönemdir. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı, ardından gelen büyük ekonomik buhran, ardından gelen İkinci Dünya Savaşı 1920'ler ve 30'ları bizim gibi devletler için, Türkiye, İran gibi devletler için daha kendi hür iradesiyle ülke içi politikaları uygulayabilme zemini hazırlaması açısından önemlidir. Göreli özerk bir dönem diyebiliriz buna. Rıza Şah da bu özerkliğin tadına varmış. Dış müdahaleler minimum düzeye inmişken İran'da bir toplum mühendisliği işine girişmiştir. Modeli Atatürk'tür malum. O derece ki Rıza Şah'ın bir Türkiye ziyareti vardır bir ay kadar süren. Çok anlamlıdır. Yani şunu söylemek istiyorum. Dönemin liderleri, dönemin otoriter liderleri asla ve kat'a kendi egemenlikleri dışındaki topraklara çıkmazlar. Bu bir kuraldır. Fakat Rıza Şah Atatürk Türkiye'sini o kadar merak etmektedir ve ona öylesine öykünmektedir ki her türlü riski göze alarak, ki bahsettiğim risk gitmek ve dönememektir. Ülkeyi terk ettiğiniz an en yakınınız, sağ kolunuz muhtemelen sizi devirip bir saray darbesi yapabilir. Bu riski göze alarak Türkiye'ye çıkmıştır, Türkiye'ye gitmiştir ve tam bir ay kalmıştır. Trabzon'dan İstanbul'a, Ankara'ya kadar pek çok yeri görmüştür. Ve feyz almış, o feyzi daha da tazelemiş olarak İran'a geri dönmüştür. O nedenle bir tür Mustafa Kemal karikatürü veya Mustafa Kemal taklidi de denir İran'daki Rıza Şah'ın modernleşme hareketi için. Fakat şunu hemen söyleyeyim, eğer Mustafa Kemal örneği olmasaydı da hem dönemin genel eğilimi hem de İran'daki iç dinamikler bu hareketi gene doğuracaktı. Hiç şüphesiz doğuracaktı. Meşrutiyet hareketiyle birlikte oluşan bir koalisyon, batılı laik milliyetçi aydınlar, Şii ulema ve artık tarih tanesine yeni çıkan sosyalist aydınlar arasındaki koalisyon bir modernleşme, bir batılılaşma hareketini zaten zorlayacaktı İran'da. Rıza Şah bu hareketi yönlendirmiş, liderliğini yapmıştır. Rüzgarın akışına doğru hareket etmiştir.
Evet, Rıza Şah Rusya ve İngiltere arasında bir denge politikası yürüttü. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla İngiltere-Rusya ittifakı İran'ın tarafsızlığına rağmen bu ülkeyi müttefik ihtiyaçlarının güzergahı haline getirdi. Ve İran 1941'de demir yolundan yararlanmak isteyen İngiltere ve Sovyetler Birliği'nce işgal edildi. İran Sovyetleri dengelemek için bu dönemde Almanya'ya yaklaştı. Müttefik güçleri Şah Rıza'nın ülkedeki Alman görevlilerini sınır dışı etmesini istediler. Bu istekleri Şah tarafından kabul edilmedi. Ancak daha sonra ülkeden çıkmak zorunda kaldı ve yerine Rıza Pehlevi geldi. Muhammed Rıza Pehlevi işgal güçlerinin denetiminde iktidara gelmiş oldu. Rıza Pehlevi döneminde de reform niteliğinde değişiklikler yaşandı. Rıza Pehlevi dönemindeki dış ilişkiler ve değişim çabalarından söz ederek devam edelim.
Bahsettiğiniz işgal de aslında İran'ın nasıl bir kağıttan kaplan olduğunu gösteriyor. Yani 1920'ler ve 30'ların İran'ı tam bağımsız bir bölge gücü İran görünümü verir bize. Oysa İngiltere ve Rusya anlaştığı an tekrar hikaye tersine dönebilmiştir. Ve 1941'de İran ordusu direnmedi zaten. Bu iki güce karşı direnmesi anlamlı değildi. Ülkeyi teslim ettiler ve Rıza Şah tasfiye edildi. Böylece İran'ın tam bağımsız modernleşme programı da sona ermiş oldu. Fakat İkinci Dünya Savaşı bittiğinde mesele 19. yüzyıldan beri devam eden emperyal güçlerin İran'ı yarı sömürge durumuna getirmesinin çok ötesinde bir hal aldı. Çünkü Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş'ın başlamasıyla birlikte ideolojik çatışma çerçevesinde Kuzey İran'da, elinde işgal altında bulundurduğu Kuzey İran'da hem ayrılıkçı hareketleri hem de sosyalist ayrılıkçı hareketleri desteklediğini, ve hatta kimi tanınmayan cumhuriyetler ilan ettirdiğini görüyoruz. Bu çerçevede bahsettiğiniz gibi 1941'de tahta İngilizler ve Ruslar tarafından oturtulan Muhammed Rıza Şah, Rıza Şah'ın oğlu Muhammed Rıza Şah ki babası Güney Afrika'ya sürgüne gönderilmişti. Ülkenin birliğini sağlamak için İngiltere'ye daha çok yanaşma ihtiyacı duydu. Ve Sovyetler Birliği'ne karşı ülkeyi bölmek istediği izlenimi veren Sovyetler Birliği'ne karşı Batı bloku içinde ülkenin yer almasını sağladı. Bu hikaye de açıkçası bizim için çok yabancı değil. İki Dünya Savaşı bittiğinde bu düzeyde yaşamadık tabii ama İki Dünya Savaşı bittiğinde Stalin'in Türkiye'den talepleri malum tüm tarih kitaplarında yer alır. Ve bu talepler karşısında Türkiye'nin Batı blokuna girmek zorunda kaldığı anlatılır. Birleşik Devletler'le özel bağımlılık ilişkimizin bu gereklilik üzerine kurulduğu anlatılır. O yüzden benzer bu hikayeye benzer paralel bir biçimde İran'da da Sovyetler Birliği'ne karşı önce İngiltere ile sonra Amerika Birleşik Devletleri ile elbette özel bir ilişki kuruldu. Hem Şah nezdinde özel bir ilişki hem de tüm İran bürokrasisi ve devleti ve İran silahlı kuvvetleri ile Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere arasında bir süre sonra İngiltere denklemden çıkacak özel bir ilişki kuruldu ve İran 1946'dan sonra tam olarak Batı bloku içinde yer aldı ve Sovyetler Birliği'ne karşı, komünist yayılmacılığına karşı dönemin retoriğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında ön cephe devleti olarak, Sovyetler Birliği'ne sınır devleti olarak tıpkı Türkiye gibi gene dediğim gibi pozisyonunu, konumunu netleştirdi.
Aslında bu dönemde yaşanan son derece önemli iki olay var. Bugün de bu olayların, bu gelişmelerin izlerini ve etkilerini görüyoruz. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesiyle İran bir denge unsuru olarak gördü herhalde Amerika Birleşik Devletleri'ni ve yanaştı Sovyet tehlikesine karşı. Ancak Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkar çatışmalarının ortasında kaldı gibi. 1942'de imzalanan bir anlaşma var. Bunu 1943'te yapılan Tahran Konferansı izliyor. Üç devlet, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ve İngiltere, İran'ın yeniden inşa edilmesinde bu anlaşmalar sonucunda anlaştılar. Ama Sovyetler Birliği bu anlaşmaya uymadı. Demin de belirttiğiniz gibi ayrılıkçı hareketleri destekledi ve 1945'te Azerbaycan Milli Hükümeti'ni kurdu. Kurulmasına destek verdi ya da kurduttu diyelim. 1946'da ise Kürt Muhabat Cumhuriyeti kuruldu. Bu gelişmelerin doğrudan etkileri konusunda neler söylenebilir?
Evet, Sovyetler Birliği açıkçası Avrupa'daki ülkelerin paylaşımına benzer bir biçimde İran'ın da savaş sonunda paylaşılacağını düşünüyordu. Ve tüm düzenlemeler Kuzey'in Sovyetler Birliği nüfuzu altına, Güney'inde İngiltere ve ABD'nin nüfuzu altına bırakılmasına yönelik girişimlerdi. Anlattığınız olaylar da bunu doğruluyordu. Yani İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri de savaş boyunca 42'de, 43'te İran'ın bu ikili yapısının, Kuzey'inin Sovyetler Birliği'ne terkine dair yapının devamı yönünde pozisyon almışlardı. Sovyetlerle bu konuda çatışmamışlardı aslına bakarsanız. Ve bu bir gelenek. 19. yüzyıldan beri güneyde İngilizler yani Batılılar, kuzeyde Rusların, Çarlık dönemindeki Rusların da nüfuz alanının olması bir gelenekti. Bunun devamı olarak görüldü. Fakat savaş bittiğinde az önce söylediğim gibi Sovyetler Birliği'nin söz konusu nüfuz alanlarını İran'dan tümüyle kopararak bir Azeri devleti, bir Kürt devleti ama şüphesiz bir sosyalist rejim altında kopararak tam anlamıyla Doğu Avrupa'da yaptığı gibi Moskova'ya bağımlı kukla devletler haline getirme projesine Birleşik Devletler karşı çıktı, İngiltere karşı çıktı. Nasıl ki Berlin Ablukası'ndan başlayıp ta Çin Denizi'ne kadar devam eden bir soğuk savaş başladı ise, Sovyetleri çevreleme başladı ise bunun etkileri İran'da da görüldü ve Amerikalılar kesin olarak, İngilizler kesin olarak Rusların, Sovyetlerin özür dilerim, İran'dan çıkması yönünde tavır aldılar. Bu konuda taviz vermediler. Taviz vermedikleri için de bir süre sonra Sovyetler geri çekilmek zorunda kaldı. O nedenle savaş sırasındaki anlaşmalar, uygulamalar aslında bir bakıma savaşın yönetilmesi sırasındaki pratik gerekliliklerin ürünü olarak görülebilir. Esas odaklanmamız gereken nokta 45'ten sonra İran'da yaşanan gelişmelerdir ve 45'ten sonra kesin olarak şu algı yaratıldı. Ülkeyi bölmek isteyen Sovyetler Birliği, parçalamak isteyen, kuzeyini almak isteyen Sovyetler Birliği tıpkı 100 yıl kadar önce Rus Çarlığı'nın Orta Asya ve Kafkasya'daki İran topraklarını ele geçirdiği gibi yeni bir dilim daha koparmak isteyen Sovyetler Birliği ve Sovyetlerin bu isteklerine karşı duran İran'ın toprak bütünlüğünü korumak isteyen Amerikalılar ve İngilizler. Şimdi bu algı net biçimde oluştu ve İran'da Sovyetlere karşı kamuoyunda da halk nezdinde de bir tepki yaratıldı ve Amerika'ya, İngiltere'ye karşı da bir aslında sempati ortaya çıkmış oldu.
Halk nezdinde de bir yakınlık oluştu. Evet. 1933 tarihli bir imtiyaz anlaşması var. İran kendi petrolleri üzerinde %15-20 oranında bir telif hakkına sahip. Bir adaletsizlik söz konusu. Orta Doğu'nun diğer ülkelerine baktığımızda İran'la yapılan anlaşmayla ilgili olarak bunu söylemek mümkün. 1949'da tekrar İran hükümeti ile petrol şirketi arasında tamamlayıcı petrol anlaşmasının imzalandığını görüyoruz. Anlaşma da isteneni sağlamıyor. Halk nezdinde bir onay gelmiyor bu anlaşmaya. Ve giderek etkinliğini artıran ulusal cephe, sık sık değindiğiniz gibi ulemalar, aydınlar ve esnaf hareketi.
Evet.
Bunun içerisine sosyalist grubun da eklenmesiyle, TUDEH'in de eklenmesiyle protestoların sokağa taştığını görüyoruz. Petrolün ulusallaştırılması kararı meclise geliyor. Mecliste Başbakan Razmara buna karşı çıkınca arkasından Razmara suikastini görüyoruz ve Şah Ulusal Cephenin lideri Muhammed Musaddık'ı başbakanlığa getirmek zorunda kalıyor bu olayın arkasından. 1951'de halkın büyük çoğunluğunun da talebi olan petrolün ulusallaştırılması kararı mecliste kabul ediliyor. Kısa bir iktidar dönemi var Musaddık'ın. Musaddık nasıl politikalar izledi?
Az önce söylediğim gibi Sovyetler Birliği çekilmeye zorlandıktan sonra İngilizler ve Amerikalılar İran üzerinde ve İran petrolleri üzerinde tam bir hakimiyet kurduklarını düşündüler. Ve kendi yarı sömürgesi olarak gördükleri, sömürgeleri olarak gördükleri İran üzerinde istedikleri dayatmaları yapabileceklerini düşündüler. Fakat fark etmedikleri şey şu idi. 19. yüzyıldan beri başlayan İran'daki aşağıdan yukarıya hareket geleneği ve anti-emperyalist bilinç gerek bahsettiğiniz milliyetçi aydınlarda olsun gerekse ulema ve çarşı koalisyonunda olsun ve hiç şüphesiz yeni ortaya çıkan sosyalist grupta olsun bu anti-emperyalist bilinç Birleşik Devletler'in ve İngilizlerin İran üzerindeki bu emperyal politikalarına karşı hemen bir tepki doğurdu. Evet, Amerikalılar ve İngilizler Sovyetlerden İran'ı kurtardılar, hiç şüphesiz. Ama karşılığında da İran'ı kendileri sömürmeye niyetlendiler. Bu hemen fark edildi halk nezdinde ve bir tepki doğurdu. Bu tepkinin ürünüdür Musaddık. Bu geniş koalisyonun çıkardığı liderdir. Evet, daha önce başka liderler çıkabilirdi. Bunlar çeşitli yöntemlerle dediğiniz gibi tasfiye edildi. Ama Musaddık nihayetinde çok geniş bir kitlenin desteğiyle iktidara geldiğinde açıkça Amerika'ya, İngiltere'ye ve onların varlığını kabul eden Pehlevi Hanedanı'na, Muhammed Rıza Şah'a karşı cephe aldı ve tam bağımsız İran idealini ortaya attı. Çok radikal değildi aslında. Yani daha doğrusu şöyle, programı parça parçaladı. Önce petrol, en önemlisi oydu gelir kaynağı. Önce petrolde egemenliği sağlamak, muhtemelen ardından da yavaş yavaş diğer emperyal unsurları ülkeden çıkarmaktı programı. Ama daha birincisi petrolle başladığında, çünkü görünen oydu, halka anlatabilecek şu en somut şey oydu.
Geliş nedeni de oydu.
Geliş nedeni de oydu. Bu sayede birliği sağlamıştı. Bu geniş koalisyon bunun sayesinde sağlanmıştı. Herkesin beklentisi vardı. İngilizlerden petrol alınır ise, yani royaltinin yükseltilmesi söz konusu olur ise bir refah artışı beklentisi vardı insanlarda. Bu vaatle geldi ve bu politikasını hızla uygulamaya girişti ve nitekim petrolü millileştirdi. İngilizlerden aldı. Buna direnen Şah Muhammed Rıza Pehlevi'yi sürgüne gönderdi. Yani bunun bir sonraki aşaması cumhuriyettir. İran hızla cumhuriyet rejimine ve anti-emperyalist bir çizgide cumhuriyete yönelmeye başlamış iken, henüz Musaddık'ın politikaları daha meyvesini vermemiş iken, Musaddık'ın iktidarı çok kısa sürdü.
Evet, Musaddık'ın politikaları tepki oluşturur ve arkasından Ajak operasyonu yaşanır. Operasyonu İran petrollerinin işletilmesi için %50 hakkı İran'da olmak üzere çok uluslu bir konsorsiyum yürütür. 1953'te yaşanan olaylar İran'ın siyasal ve toplumsal yaşamı için bir dönüm noktası denilebilir mi?
Hiç şüphesiz. İki açıdan önemli. Birincisi, Şahlık rejimiyle yani Pehlevi hanedanı ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki organik bağlantıyı derinleştirmiştir. Ve bundan sonra artık ABD ile Pehlevi hanedanı el eledir. Bir madalyonun iki yüzü gibidir İran'da.
Ajak operasyonunun Şah'ın isteği üzerine Amerika Birleşik Devletleri
evet.
tarafından bulduğunu
evet.
söylemek
mümkün. CIA operasyonu diye de bilinir.
Evet.
Aslına bakarsanız yani operasyon derken kastettiğimiz şudur. Başbakan Musaddık'a karşı İran silahlı kuvvetleri darbe yapmıştır. Nihayetinde o dönemde pek çok ülkede görülen darbelerden, askeri darbelerden biri gibi görülebilir. Fakat İran silahlı kuvvetlerinin darbeyi yapmasını sağlayan Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Şah zamanında İran silahlı kuvvetleriyle özel bağlar kuran, onu yeniden donatan, eğiten ve komuta kadrosunun belirlenmesinde belirleyici olan Amerika Birleşik Devletleri, İran silahlı kuvvetlerinin Musaddık'ı devirmesini, Şah'ı ülkeye tekrar davet etmesini ve petrol başta olmak üzere tüm önemli konularda Şah'ın münhasıran egemenlik kazanmasını sağlamasını istemiştir silahlı kuvvetlerden. İran silahlı kuvvetleri de bu verilen görevi yerine getirmiştir. Durum bundan ibarettir. Musaddık öldürülüp bir şehitlik mertebesine yükseltilmemek için ev hapsine konmuştur. Ama Şah 53 Musaddık iktidarın sonunda darbe ile tekrar geri döndüğünde artık Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki araçlarından biridir. Kesin olarak biridir. Ve yavaş yavaş derinleşecek olan bir polis rejimi, hatta bir terör rejimi kuracaktır. Her türlü ulusalcı, her türlü anti-emperyalist hareketi ezme konusunda kararlıdır. Bu açıdandaki Pehlevi rejimi gün geçtikçe daha da halkın gözünde kirlenecek ve yabancı uşaklığı ile, Birleşik Devletler uşaklığı ile suçlanacaktır. Petrol meselesine dönersek %50-50 oranı artık o dönemin genel oranıdır. Yani
makul.
Evet, evet,
olarak.
Evet. Diğer devletlerle de yabancı şirketler bu oran üzerinden artık telif diyelim hakkını belirleme konusunda anlaşmalar yapmaya girişmişlerdir. Fakat Musaddık'ın istediği %50-50 değil, İran'ın kaynaklarının tümüyle İran'a ait olmasıdır. Bu hayal, Musaddık'ın bu hayali, tam bağımsız İran diyebiliriz buna, tam bağımsız İran hayali yaşamaya devam edecektir. Dolayısıyla bir tarafta Birleşik Devletlere dayanan ve silahlı kuvvetlere dayanan Pehleviler, diğer taraftaysa tam bağımsız İran ideali taşıyan geniş halk kitleleri arasındaki ayrım ve uçurum derinleşecektir.
Musaddık iktidarının sonundan İslam devrimine kadar uzanan süreçte büyük önem taşıyan gelişmelerden biri de Akdevrim reform hareketi.
Evet.
Şah'ın 1962 yılında gündeme getirdiği reformların niteliği ve amaçlarından Akdevrim'e toplumsal kesimlerin yaklaşımından söz edelim. Yine bir muhalefet söz konusu mu?
Evet, söz konusu. Fakat monoblok bir muhalefetten bahsetmek kolay değil bu sefer. Yani Musaddık'ın arkasındaki o farklı güçler Akdevrim'de ayrıştılar. Çünkü Akdevrim dediğimiz şey aslına bakarsanız bir modernizm programı ve içinde kadın hakları da var. Sosyal reformlar yanında bir toprak reformu da var. Yani burjuva değerlerini benimsemiş insanlar için hiç de karşı çıkılacak bir program değil. Tam tersine aslında desteklenecek bir program. Elbette sınırları var. Demokratikleşme yok doğal olarak. Şahın mutlak otoritesi elbette devam ediyor. Özgürleştirme, evet, kadın haklarında ortaya çıkıyor ama fikir özgürlüğü, sansürsüz basın, örgütlenme özgürlüğü gibi haklar da yok. Ama gene de bir ilerleme, bir aşama. Bu yüzden milliyetçi, laik, batılı kesim akdevrime karşı çıkmadı. Bunu olumlu kabul etti. Fakat çarşı ile birlikte hareket eden ulema buna karşı çıktı. Çünkü akdevrim aynı zamanda dinsel yapıların ve Şii ulemanın toplumdaki hem iktisadi hem sosyal gücünün tırpanlanmasını da içeriyordu. Modernleşme hareketi içinde bu da var. O yüzden bu grup özel olarak akdevrime karşı çıktı. Nitekim Hümeyni akdevrime karşı sert söylemleri nedeniyle sürgün edilecek ve bir süre sonra karizmatik dinsel lider haline gelecek yurt dışında. Önce Bursa'ya, sonra Irak'a, Necef'e gidecek. Akdevrim bu açıdan muhalefetin nasıl ayrıştığını gösterdi. Sosyalistler de akdevrime karşı çıkmadılar. Batılılar da akdevrime karşı çıkmadılar. Yetmez ama evet dediler. Fakat ulemanın liderliğindeki dinsel grup, ki asıl kitle, akdevrimin karşısında yer aldı. Bir süre sonra akdevrim karşıtlığı üzerinden devam eden bu çatışma İran İslam devrimine kadar varacak.
Evet, 1970'lerde petrol fiyatlarının artışı içeride modernleşmeyi ve sanayi atılımını finanse etmede kolaylık sağladı Şah'a aslında.
Evet.
Yine silahlanma arttı ve büyük bir silahlı güç haline geldi İran bölgede. Basra Körfezi'ndeki askeri gücünü de pekiştirdi.
Evet.
Ama olayın bir diğer yönü var. Konuşmanızın birçok bölümünde değindiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede jandarmasıydı artık İran. 1979 devrimine kadar olan süreçte iç ve dış siyasette neler yaşandı? 10 yıllık dilimde neler söyleyebiliriz?
1970'ler Şah'ın ölçek büyüttüğü yıllar. Dediğiniz gibi petrol fiyatlarının artışıyla bütçesini daha rahat yapabilir hale geldi. Ve kağıt üzerinde diyorum, ordunun etkinliği nedir bu tartışılır ama top sayısı, tank sayısı, uçak sayısı vesaire açısından baktığınızda evet, bölgenin en güçlü ordusunu kurdu İran. Sadece İsrail'e verilen kimi silah sistemlerini ABD İran'a verdi. NATO üyesi Türkiye'ye bile vermediği silah sistemlerini verdi. Çok yeni silah sistemlerini verdi. Ve bölgede Basra Körfezi'nde ABD çıkarlarının savunuculuğunu İran'a devretti. Bir taşeron güç olarak dış politikada rol aldı. İçeride ise durum biraz daha karışık. Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, İran devletinin bütçesinin artması doğal olarak tüm toplumsal kesimlerin refah düzeyinde bir yükseltmenin ortaya çıkmasını sağlamalıydı. Ama öyle olmadı. Gelir dağılımında çok büyük bozukluklar ortaya çıktı. Zaten bozuk olan yapı daha katlanılmaz hale geldi. Müsaade ederseniz bir örnek vereyim. 1970'lerden bir örnektir. Şah'ın kız kardeşi arkadaşlarıyla sarayda otururken canları sıkılıyor ve diyorlar ki bugün ne yapalım? Hadi öğle yemeğine Paris'e gidelim diyorlar. Ve uçaklarını atlayıp Paris'e gidiyorlar. Sonra da akşam geri dönüyorlar. Ertesi gün gene canları sıkılıyor. Ne yapalım diyorlar. Gene Paris'e gidelim dendiğinde yorulduk deyince Paris'teki o lüks restoranı Tahran'a çağırıyorlar. Ve akşam yemeğinde gönderdikleri uçak restoranın tüm garsonlarını vesaire yemeklerini alıp geliyor ve servis yapıyor. Bunların yaşandığı günlerde aynı şehirde Tahran'da, Güney Tahran'da açlıktan ölen bebekler vardı. Şimdi bu petrol gelirinin zenginleştirdiği İran'ın bir hikayesi. İşte bu çarpıklık hiç şüphesiz İran devrimine giden süreci hazırlayacak.
Taşları döşemiş oldu.
Kesinlikle.
Teşekkür ediyorum Sayın Atay Aktevelioğlu. Sevgili dinleyiciler, bu programda İran tarihinin yakın tarihini, 1920-1979 döneminin önemli gelişmelerini konuştuk. Süremizin de sonuna geldik. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve yayın teknisyeni Aycan Feren, huzurlu bir hafta dileyerek ayrılıyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Huzur Arayan Topraklar programında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Thank you.
huzur arayan topraklar.